Ayrım 21.
Buna bir de açlığın, daracık bir odada oturmanın, eski püskü elbiselerin, toplumsal durumunu algılamış olmanın ve son olarak da annesiyle kız kardeşinin durumlarının yarattığı sinir bozukluğunu ekleyin. Hepsinin üstünde de kibir, gurur ve kim bilir belki de iyi bir takım duyguların payı vardır. Ben onu suçlamıyorum. Lütfen böyle bir şey düşünmeyin. Hem zaten bu benim işim de değil. Kendi özgü bir teorici, şöyle böyle bir teori işte var. Buna göre insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, malzeme olanlar, iki, özel insanlar. Özel insanlar yüksek durumlarından dolayı hiçbir yasaya bağlı değiller. Hatta tam tersine, malzemeler için, yani şu süpürgeler için kendileri yasa yaparlar. Kendi haline bir teorici kişi. İşte benzerleri gibi bir teori. Napolyon onu almış götürmüş, daha doğrusu pek çok dahinin tek tek bir takım kötülükleri hiç aldırmadıkları, bunların üzerlerinden düşünmeksizin atlayıp geçtikleri gerçeği onu çok ilgilendirmiş. Sanırım kendisinin de bir dahi olduğunu düşünüyordu. Daha doğrusu buna bir sürü inandı. Bir teori yarattı ama duraksamadan daha ilerisine gidemediği için, dolayısıyla da dahi olmadığını anladığı için çok acı çekti. Hala da çekiyor. Böylesi bir durum öz saygısı olan bir genç için, hele de çağımızda, son derece aşağılatıcı bir şeydir. Ya vicdan azabı? Yoksa onda ahlak duygusu bulunmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Böyle bir insan mı o? Ah Avdotya Ramonovna, bugün her şey bir bulanıklık içinde, aslında tam bir düzenlik hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Rus insanının ruhu tıpkı ülkesi gibi engindir. Fanteziye ve düzensizliğe karşı aşırı eğilimli insanlarız biz. Ama engin ruhluluk dehadan yoksunsa bir felakettir. Hatırlıyor musunuz? Her akşam yemekten sonra terasta oturup bu konuları konuşurduk sizinle. Siz bana özellikle bu ruh enginliğinden dolayı serzenişte bulunurdunuz. Kim bilir, tam o burada yatıp teorisini kurarken konuşuyorduk biz orada. Ülkemizin kültürlü çevrelerinde kutsal denilebilecek bir takım gelenekler yoktur Avdotya Ramonovna. Biz o gelenekleri ya kitaplar okuyarak ya da eski vakayı namelerden ediniriz. Ama bunu yapanlar daha çok bilginlerdir ve onlar da öyle derbeder adamlardır ki bir sosyete adamı için onlar gibi olmak hiç de kibarca bir şey sayılmaz. Aslında siz benim düşüncelerimi bilirsiniz. Ben kimseyi kesin olarak suçlamam. Emek çalışma nedir bilmediğim için böyle bir şeyden de çekinirim. Hem biz bu konuları pek çok kez konuşmuştuk ve ben görüşlerimde sizi ilgilendirmek şerefine bile kavuşmuştum. Yüzünüz bembeyaz oldu Avdotya Ramonovna. Ben onun bu teorisini biliyorum. Bir dergide her şeyi okumaları uygun olan insanlar üzerine yazdığı bir makaleyi okumuştum. Razumihin getirmişti dergiyi. Bay Razumihin mi? Kardeşinizin bir makalesi ha? Bir dergide demek. Demek böyle bir makalesi de var. Bakın bunu bilmiyordum. Çok çok ilginç doğrusu. Ama siz nereye gidiyorsunuz Avdotya Ramonovna? Duneçka duyulur duyulmaz bir sesle Sonya Semyonovna'yı görmek istiyorum dedi. Nereden geçiriyor onun odasına? Herhalde artık gelmiştir. Ne olursa olsun. Hemen şimdi görmek istiyorum onu. Varsın o. Avdotya Ramonovna sözlerini tamamlayamadı. Soluğu tümden kesilmişti. Sonya Semyonovna geceden önce dönmez. Öyle tahmin ediyorum. Hemen dönmesi gerekiyordu. Dönmediğine göre gecikecek demektir. Dunya kendini kaybetmişçesine müthiş bir öfkeyle bağırmaya başladı. Demek öyle. Yalan söylüyorsun. Görüyorum, yalan söylüyorsun. Hep yalan söyledin sen. Sana inanmıyorum. İnanmıyorum, inanmıyorum. Svidrigailov'un yetiştirdiği bir sandalyeye yarı baygın bir halde yığıldı. Avdotya Ramonovna, neyiniz var? Kendinize gelin. Alın şu suyu bir yudumcuk için. Svidrigailov yüzüne biraz su serpince Dunya titreyerek kendine geldi. Esas etkilendi diye söylendi Svidrigailov kaşlarını çalarak. Avdotya Ramonovna, sakin olun. Bilmelisiniz ki onun dostları var. Biz onu kurtarırız. Çekip çıkarırız bu işin içinden. İster misiniz onu yurt dışına göndereyim? Benim param var. 3 günde pasaport çıkartabilirim. İşlediği cinayetlere gelince bundan sonra yapacağı hayırlı işlerle bu da düzelir. Sakin olun siz. Belki büyük bir adam bile olabilir. Nasıl oldunuz? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Zalim adam bir de alay ediyor. Bırakın beni. Nereye gidiyorsunuz? Ona, kardeşime nerede o? Siz biliyor musunuz? Bu kapı niye kilitli? Bu kapıdan girmiştik az önce buraya. Şimdi ise kilitli. Ne zaman fırsat bulup kilitlediniz? Burada konuştuklarımızı ille de bütün odalara duyurmanız gerekmiyor. Şaka etmiyorum. Yalnız bu dille konuşmaktan bıktım artık. Bu halde nereye gideceksiniz? Yoksa ona el vermek mi istiyorsunuz? Böyle yaparsanız onun cinlerinin tepesine çıkartıp kendi kendine ele vermesine sebep olursunuz. Bilmelisiniz ki onu artık izliyorlar, peşine düştüler. Böyle yaparsanız yalnızca ele vermiş olursunuz onu. Bekleyin biraz. Ben de demin onu gördüm ve kendisiyle konuştum. Hala kurtarabiliriz onu. Durun, oturun şöyle, birlikte bir çare düşünelim. Sizi de zaten bu konuyu baş başa konuşalım, iyi bir çözüm bulalım diye çağırmıştım. Otursanıza. Nasıl kurtarabilmişsiniz onu? Kurtarılabilir mi artık o? Dunya oturdu. Svidrigailov da onun yanına oturdu. Svidrigailov'un gözleri ise ışıl ışıl. Her şey size bağlı, yalnız size diye fısıldadı. Heyecandan şaşırıyor, konuşamıyordu. Dunya korku içinde ondan uzaklaştı. Svidrigailov'un bütün bedenini bir titreme almıştı. Siz bir tek şey söyleyeceksiniz ve o kurtulacak. Ben onu kurtarırım. Benim param ve dostlarım var. Hemen yurt dışına gönderebilirim onu. Pasaportları da kendim çıkartırım. İki pasaport, biri ona öteki bana. Dostlarım var benim, iş adamlarından tanıdıklarım var. İster misiniz? Size de pasaport çıkartayım. Size ve annenize. Razumihin'i ne yapacaksınız? Sizi ben de seviyorum. Sizi sonsuz seviyorum. Verin eteğinizin ucunu öpeyim. Verin, verin. Artık eteğinizin hışırtısına bile dayanamıyorum. Şunu yapın, deyin, yapayım. Ne isterseniz yaparım. El olmayacak şeyleri bile yaparım. Siz neye inanıyorsanız ben de ona inanırım. Her şeyi yaparım. Bana öyle bakmayın, bakmayın. Beni öldürdüğünüzü biliyor musunuz? Sayıklar gibiydi. Sanki birden başına vurmuşlar da bir şeyler olmuştu. Dünya yerinden fırlayıp kapıya atıldı. Bir yandan kapıyı yumruklarken bir yandan da kapının ötesinden yardım istercesine "Açın, açın!" diye bağırmaya başladı. Svidrigailov da ayağa kalktı, kendisine gelmişti. Hala titreyen dudaklarına hain ve alaycı bir gün gülümseme yerleşmişti. Alçak sesle ve kesik kesik konuşarak evde kimse yok dedi. Ev sahibi kadın sokağa çıktı. Böyle bağırarak boş yere kendinizi heyecanlandırıyorsunuz. Anahtar nerede? Çabuk aç şu kapıyı hemen şimdi aşağılık herif. Anahtarı yitirdim bulamıyorum. Öyle mi? Ama bu zorbalık. Dünya yüzü ölü gibi kendine karşı köşeye attı ve orada eline geçen küçük bir masayı siper edindi. Bağırmıyordu ama gözlerini celadına dikmiş bakışlarını bir an bile ayırmadan onun her hareketini izliyordu. Svidrigaylov da odanın öteki ucunda onun tam karşısında kıpırdamadan öylece duruyordu. Kendine hakim gibiydi, en azından görünüşte böyleydi. Ama yüzü deminki gibi bembeyazdı, dudaklarında alaycı gülümsemede kaybolmamıştı. Demin zorbalıktan söz ettiniz Avdotya Romanovna. Eğer zorbalık söz konusuysa gerekli önlemleri almış olacağımı siz de kestirebilirsiniz. Sonya Semyonovna evde yok. Kaparmovlarla aramızda ise tam 5 tane kilitli oda var. Son olarak da sizden en az 2 kat daha güçlüyüm. Bu da bir yana, ortada korkacağım hiçbir şey yok çünkü herhangi bir şikayette de bulunamazsınız. Kardeşinizi ele vermeniz demektir bu. Kaldı ki şikayet etseniz bile, size karşı inanmaz bir genç kızın bekar bir adamın evinde ne işi var? Kardeşinizi gözden çıkarsanız bile elde edeceğiniz hiçbir şey yok. Zorbalığı ispatlayabilmek çok güç Avdotya Romanovna. Dünya nefret dolu, alçak diye fısıldandı. Nasıl isterseniz öyle olsun. Yalnız dikkat edin. Ben demin varsayımlar üzerine konuştum. Benim kişisel düşünceme göre siz tümüyle haklısınız. Zorbalık alçaklıktır. Ben bunları yalnızca... Hatta kardeşinizi size önerdiğim için de gönül rızasıyla kurtarmayı kabul etseniz bile yalnızca vicdanen rahat olmanız için söyledim. Demek oluyor ki siz şu anda içinde bulunduğumuz şartlara ya da bu sözcüğü kullanmadan olmuyorsa eğer zora boyun eğmiş oluyorsunuz. Düşünün biraz. Kardeşinizin ve annenizin yazgıları sinirlerinizde. Bana gelince sizin köleniz olacağım ömrüm boyunca. İşte şurada bekliyorum. Svidrigaylov dünyadan 8 adım kadar ötede bir divan üzerine oturdu. Nedenli sarsılmaz bir kararlılık içinde bulunduğu apaçıktı. İyi tanırdı onu Dunya. Genç kız birden cebinden bir revolver çıkardı, horozunu kaldırdı, tabancalı elini masaya dayadı. Svidrigaylov yerinden fırladı. Demek öyle ha diye bağırdı şaşkınlıkla. Ama şaşkınlık içindeydi. Dudaklarında aynı hain gülümseme vardı. Bu durum işlerin gidişini tümüyle değiştirecek. Kendi ellerinizle işimi kolaylaştırıyorsunuz Avdotya Romanovna. Nereden buldunuz bu revolveri? Sakın Bayraz'ı mühim vermiş olmasın. Dur hele. Bu revolver benim yahu. Hey gidi eski dost. O zaman nasıl aramıştım onu? Çiftlik hisse vermek şeref duyduğum atış dersleri anlaşılan boşa gitmemiş. Bu tabanca senin değil. Öldürdüğüm Marfa Petrovna'nın alçak herif. O evde senin hiçbir şeyin yoktu. Senin neler yapabilecek bir adam olduğunu anladığımda almıştım onu. Bir adım daha atacak olursan yemin ederim öldürdüm seni. Dünya çılgın gibiydi. Tabancayı ateşlemeye hazır durumda tutuyordu. Ya kardeşin diye sordu Svidrigaylov. Hala yerinde duruyordu. Merak ettiğim için soruyorum. İhbar et istersen. Kımıldama, bir adım atayım deme. Ateş ederim. Karnını zehirledim. Biliyorum bir katilsin sen. Marfa Petrovna'yı benim zehirlediğimden emin misiniz? Eminim. Sezdirmiştim bunu bana. Ben bir zehirden söz etmiştim biliyorum. Hatta kente gitmiştim bunun için. Hazırlanmıştım. Kesinlikle sensin alçak. Söylediklerin doğru olsa bile bunu senin yüzünden yapmışımdır. Yani sebep yine sensindir. Yalan söylüyorsun. Sen benden hep nefret ettin. Öyle demeyin Avdotya Romanovna. Kapıldığınız propaganda ateşi içinde nasıl kendinizden geçip bana yakınlık duyduğunuzu unutmuşsunuz anlaşılan. Gözlerinizden okumuştum bunu. Hatırlıyor musunuz? Geceleri ay ışığı altında birbirler şakırken. Hani yalan. Dünyanın gözlerinde çılgın parıntılar vardı. Yalan söylüyorsun iftiracı. Yalan mı? Peki öyle olsun, yalan söylüyorum. Öyle ya, kadınlara böyle şeyleri hatırlatılmamalı. Gülümsedi. Ateş edebileceğini biliyorum güzel canavar. Ne yapalım? Edersen et. Dünya tabancayı kaldırdı, yüzü ölü gibiydi. Beyazlaşmış alt dudağı titriyor, iri siyah gözleri alev alev yanıyordu. Kararlıydı. Svidrigaylov'un yapacağı ilk hareketi bekliyor, onu kolluyordu. Svidrigaylov onu hiçbir zaman böyle güzel görmemişti. Tabancayı doğrulttuğu anda gözlerinde tutuşan ateş onu yakmıştı sanki. Yüreği sıkışır gibi olmuştu. Dünya doğru bir adım attı, aynı anda bir patlama duyuldu. Saçlarını yalayıp geçen kurşun arkasındaki duvara saplandı. Svidrigaylov durdu, sessizce gülümseyerek arı soktu dedi. Şuna bak doğruca başıma nişan alıyor. Bu da ne kan? Sağ şakağından ince ince akan kanı silmek için mendilini çıkardı. Kurşun anlaşılan kafa derisini hafifçe sıyırmıştı. Dünya tabancayı indirdi. Korkudan çok tuhaf bir şaşkınlıkla bakıyordu Svidrigaylov'a. Ne yaptığını, neler olup bittiğini kendisi de anlamıyor gibiydi. Svidrigaylov hala gülümseyerek ama bu kez buruk bir gülümsemeydi bu ve yavaşça karavana dedi. Bir daha ateş edin ben bekliyorum. Yalnız dikkat edin horozu kaldırmadan yakalayabilirim sizi. Duneşka titredi, hızla horozu kaldırdı, tabancayı doğrulttu. Bırakın beni dedi umutsuzca. Yemin ederim yine ateş edeceğim, öldüreceğim sizi. Ne yapalım? 3 adımdan da öldüremeyecek değilsiniz ya. Ama öldüremezsiniz ki. O zaman gözleri parladı. Dünya doğru 2 adım daha attı. Dünya tetiği çekti ama tabanca ateş almadı. İyi dolduramamışsınız. Neyse zararı yok. Bir kapsül daha olacak tabancada. Düzeltin ben bekliyorum. Vahşi bir kararlılık okunan tutku dolu gözlerini üzerine dikmiş. Dünyanın 2 adım ötesinde duruyordu. Dünya onun kendisini bırakmaktansa ölmeyi yeğleyeceğini anlamıştı. Ve hiç kuşku yok. Şu anda kendisinden 2 adım ötede duran bu adamı öldürecekti. Birden tabancayı fırlatıp attı. Svidrigaylov şaşırarak tabancasını attı diye söylendi. Derin bir soluk aldı. Birden yüreğinden bir ağırlık kalkmış gibi oldu. Ancak bu ölüm korkusunun yarattığı bir ağırlık değildi. Zaten onun şu anda ölüm korkusu duyduğu söylenemezdi. Bu bütünüyle kendisini de belirleyemediği daha başka acı verici karanlık bir duygudan kurtuluştu. Dünya yaklaştı. Kolunu yavaşça beline doladı. Dünya karşı koymadı ama yaprak gibi titriyor. Yalvaran gözlerle ona bakıyordu. Svidrigaylov bir şeyler söylemek istedi. Dudakları kıvrıldı ama konuşamıyordu. Dünya yalvarıcısına bırak beni dedi. Svidrigaylov titredi. Bu denli seslenişte deminkilere benzemeyen bir şeyler vardı. Sevmiyor musun beni diye sordu Svidrigaylov usulca. Dünya başını olumsuz anlamda salladı. Svidrigaylov umutsuzluk içinde fısıldadı ve sevemezsin de hiçbir zaman. Hiçbir zaman diye fısıldadı Dunya. Svidrigailov'un ruhunda bir an süren sessiz ama korkunç bir çatışma oldu. Anlatılması zor bir bakışla bakıyordu Dunya'ya. Birden elini belinden çekti, döndü, hızla pencereye doğru yürüdü. Arkası Dunya'ya dönük orada durmaya başladı. Bir an ikisi de öylece durdular. İşte anahtar dedi Svidrigailov. Elini paltosunun sol cebine sokup çıkardığı anahtarı dönüp geriye bakmadan arkasındaki masaya bıraktı. Alın ve hemen gidin. Israrla pencereden bakıyordu. Dunya anahtarı almak için masaya yaklaştı. Çabuk çabuk diye tekrarladı Svidrigailov. Hala arkası dönüktü. Yalnız çabuk sözcüğünde korkunç bir şeyler tınıyordu. Dunya bunu anlamıştı. Anahtarı kaptığı gibi kapıya atıldı, kendini dışarı attı. Bir dakika sonra kanal boyundaydı. Çılgın gibi köprüye doğru koşmaya başladı. Svidrigailov 3 dakika kadar daha pencerenin önünde durdu. Sonra ağır ağır döndü, çevresine bakındı ve yavaşça elini alnına götürdü. Yüzü tuhaf bir gülümsemeyle çarpılmıştı. Zavallı, hüzün dolu, cılız bir gülümsemeydi bu, umutsuzluğun gülümsemesi. Alnına götürdüğü eline yavaş yavaş pıhtılaşmaya başlayan kan bulaşmıştı. Eline bulaşan kana öfkeyle baktı. Sonra havluyu ıslatıp şakağını temizledi. Birden Dunya'nın fırlatıp attığı ve ta kapının oraya yuvarlanmış olan revolver ilişti gözüne. Gidip aldı. Üçlü eski model küçük bir cep tabancasıydı bu. İçinde iki kurşunla bir kapsül kalmıştı. Bir kez daha ateşlenebilirdi. Biraz düşündü, revolveri cebine soktu, şapkasını alarak dışarı çıktı. Bütün geceyi saat 10'a kadar bir meyhaneden ötekine, bir batakhaneden bir başka batakhaneye dolaşarak geçirdi. Katya'da bir yerlerde aranıp bulundu. Kız hemen Katya'yı öpmeye başladı diye yine bir sokak şarkısı tutturdu. Alçak ve zalim bir insandı Katya'yı öpen. Svidrigailov Katya'ya, laternacı olana, meyhanedeki öteki şarkıcılara, garsonlara ve orada kafayı çekmekte olan iki yazıcıya içki ısmarladı. Bu iki yazıcıyla ilgilenmesinin tek nedeni her ikisinin de burunlarının çarpık olmasıydı. Birinin burnu sağa, ötekinin sola doğru çarpıktı. Svidrigailov'u çok şaşırtmıştı bu. Sonunda yazıcılar önüne düşüp onu bir eğlence bahçesine götürdüler. Geniş paralarını tabii Svidrigailov ödedi. Bu bahçede 3 yaşında cılız bir çam ağacıyla 3 çalıdan başka bir şey yoktu. Bir de aslında meyhaneden başka bir şey olmayan ama yeşil sandalyeleri ve masaları bulunan ve çay servisi de yapılan bir dans salonu vardı. 5 para etmez şarkıcılardan oluşan bir koroyla palyaço rolü oynayan ama nedense yüzü çok hüzünlü, münihli bir sarhoş Alman halkı eğlendiriyordu. Bu arada Svidrigailov'la gelen yazıcılar burada başka bir takım yazıcılarla tartışmaya başladılar. İş neredeyse kavgaya varacaktı. Svidrigailov'u da yargıç seçtiler. Ama öylesine bağırıyorlardı ki Svidrigailov onları bir çeyrek saat dinlediği halde sorunun ne olduğunu anlayamadı. Aslında bütün hikaye aralarından birinin bir şey çalmış olması ve bunu da hemen yanı başında bitiveren bir Yahudi'ye satmak fırsatını bulmasına rağmen parayı arkadaşlarıyla bölüşmeye razı olmamasıydı. Sonunda söz konusu çalıntı eşyanın dans salonuna ait bir çay kaşığı olduğu anlaşılmıştı. Dans salonunda durumun farkına varmışlar, kaşığın peşine düşmüşlerdi. İş bayağı büyümek üzereydi ki Svidrigailov kaşığın parasını ödedi ve bahçeden çıktı. Saat 10'a gelmek üzereydi. Bütün bu süre içerisinde ağzına bir damla içki koymamıştı. Yalnız o da adet yerini bulsun diye dans salonunda bir bardak çay içmişti. Boğucu karanlık bir geceydi. Saat 10 sularında bütün gökyüzünü dört yandan saldıran bulutlar kapladı, gök gürledi, bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı. Sanki yağmur yağmıyor, sicimlerle yer kamçılanıyordu. Arda arda şimşekler çakıyor, her çakış 5 sayacak kadar sürüyordu. Svidrigailov evine vardığında iliklerine kadar ıslanmıştı. Hemen odasına kapanıp kapıyı üzerinden kilitledi, çalışma masasındaki bütün parasını çıkardı, bir takım kağıtları yırttı, paraları cebine soktu. Elbiselerini değiştirmek istedi ama pencereden bakıp da aynı şiddete yağan yağmuru görünce elini sallayıp vazgeçti. Şapkasını aldı, kapısını kapamadan çıktı, doğruca Sonya'nın odasına gitti. Sonya odasındaydı ancak yalnız değildi. Kopernikovların 4 küçüğünü dizinin dibine oturtmuş onlara çay içiriyordu. Svidrigailov'u sessiz saygılı karşıladı. Üzerindeki sırılsıklam olmuş elbiselere şaşkınlıkla baktı ama hiçbir şey söylemedi. Çocukların dördü de anlatılmaz bir korkuyla hemen kaçıştılar. Svidrigailov geçip masaya oturdu. Sonya'yı da yanına oturtmasını rica etti. Sonya ürkek ürkek onu dinlemeye hazırlandı. Sonya Semyonovna, ben belki de Amerika'ya gideceğim dedi Svidrigailov. Böylece sizinle belki de son kez görüşüyor olduğumuz için size bazı yönergelerimi iletmeye geldim. Bugün o kadını gördünüz mü? Onun size neler söylemiş olabileceğini tahmin ediyorum. Anlatmanıza gerek yok. Onun gibilerin belli bir kafa yapıları vardır. Öksüzlere gelince hepsi yerlerine yerleştirilmiş, adlarına ayrılan para da her biri için ayrı ayrı imza karşılığı olarak gereken yerlere, güvenilir ellere teslim edilmiştir. Ama siz bu makbuzları yine de alın, buyurun. Evet, böylece bu iş bitmiş oluyor. 3000 ruble tutarındaki %5'lik şu 3 tahvili de alın, bunlar sizindir. Ve bu iş aramızda kalacak, hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek. Bu para size gerekecek Sonya Semyonovna. Çünkü eskisi gibi yaşamanız çok kötü bir şey, zaten öyle yaşamanıza da gerek yok artık. Öksüzlere rahmetli yaptıklarınız için size öyle borçluyum ki, eğer bugüne kadar bu gönül borcumu size yeterince belirtemediysem sanmayın ki... Bırakın bu lafları Sonya Semyonovna. Bu verdiğiniz paralara gelince Arkadi Ivanoviç size çok çok teşekkür ederim ama benim bu paralara ihtiyacım yok. Ben bir başıma nasıl olsa kendime bakabilirim. Nankörlük olarak dilemeyin ama bu kadar iyiliksever olduğunuza göre bu paraları... Size bu paralar Sonya Semyonovna size ve artık bu konuyu kapatalım çünkü zamanım çok az. Hem bu paralar size gerekecek. Radyon Ramonoviç'in önünde iki yol var. Ya beynine bir kurşun sıkacak ya sizi bir yollarını tutacak. İçiniz rahat olsun, her şeyi biliyorum. Kendisinden duydum ama geveze bir adam değilimdir. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. O gün gidip kendisinin itiraf etmesi gerektiğini söylemekle çok iyi ettiniz. Böylesi kendisi için çok daha iyi olur. Sibirya'ya gönderildiğinde siz de onun arkasından gideceksiniz, öyle değil mi? Öyle değil mi? Böyle olduğuna göre demek ki bu para size gerekecek. Onun için gerekecek, anlıyor musunuz? Bu parayı size vermekle ona vermiş oluyorum. Kaldı ki Amelia Ivanovna'ya da borçlarınızı ödemeye söz verdiniz. Kendim kulaklarımla duydum. Neden böyle gereksiz sorumlulukları üzerinize alıyorsunuz Sonya Semyonovna? O Alman karıya borçlu olan Katerina Ivanovna'ydı, siz değil. Tükürün gitsin odan galak Alman'a. Size ne? İnsan böyle yaşayamaz ki. Yarın bir gün gelip birileri size benimle ilgili bir şeyler sorarsa, ki soracaklardır, size geldiğimi, bu paraları verdiğimi kesinlikle söylemeyin. Şimdilik aldan ısmarladık. Svidrigailov Mikhailov iskemlesinden kalktı. Radyo Romanovich'e selamlarımı söyleyin. Aklıma gelmişken paraları geçici olarak Bay Razumihin'e verebilirsiniz. Bay Razumihin'i tanıyorsunuz. Herhalde tanıyorsunuz. Aklı başında bir çocuk. Yarın ya da sizce uygun olacak bir gün paraları ona götürün. O zamana kadar da iyi saklayın. Sonya da iskemlesinden kalktı. Svidrigoylov'a korkuyla bakıyordu. Bir şeyler söylemek, bir şeyler sormak için müthiş bir istek duyuyordu ama buna başlangıçta cesaret edememişti. Şu arada ise nasıl başlayacağını bilemiyordu. İyi ama siz şimdi bu yağmurda nasıl gideceksiniz ki? Adam hem Amerika'ya gitmeye niyetlenecek hem de yağmurdan korkacak ha. Allah'a ısmarladık Sonya Semyonovna. Canım benim yaşayın, çok yaşayın çünkü siz başkalarına gereklisiniz. Aklıma gelmişken Bay Razumihin'e selam söyleyin. Muhakkak söyleyin ama. Arkady Ivanovich Svidrigoylov'un selamı var diyeyim. Sonya'ya karşılık şaşkınlık ve kuşkuya benzer ağır bir duygu içine bırakarak çıkıp gitti. Sonradan anlaşıldığına göre Svidrigoylov o gece saat 11'e doğru çok tuhaf ve beklenmedik bir ziyarette daha bulundu. Yağmur hala yağıyordu. Svidrigoylov 11:20 geçe Vasilyevski Adası'nda nişanlısının ana babasının 3. kattaki Malaya Caddesi'nde bulunan evlerine yağmurdan sırılsıklam ıslanmış olarak girdi. Kapıyı ısrarlı bir çalıştan sonra açtırabildi. Gelişi büyük bir şaşkınlık yarattı ama Arkady Ivanovich istediği zaman öylesine kibar davranabilen bir insandı ki nişanlısının sağduyulu aklı başında ana babasının onun buraya gelmesinden önce bir yerlerde kendini bilmeyecek kadar kafaya çektiğine dair ilk tahminleri kendiliğinden suya düştü. Nişanlısının yufka yürekli ve akıllı annesi kötürüm aile reisi koltuğu üzerindeki Arkady Ivanovich'in önüne sürdü ve her zamanki gibi dolaylı bir takım sorulara başladı. Bu kadın hiçbir şeyi doğrudan sormazdı. Önce gülümser ellerini ovuşturur, sonra bir şey diyelim Arkady Ivanovich'in düğünü ne zaman yapmayı düşündüğünü öğrenmek istiyorsa Paris'e, Paris'in saray yaşantısı üzerine sanki bunlar onun için yaşamsal şeylermişçesine büyük bir merak ve doymazlıkla sorular sorar. Ancak ondan sonra dolaşa dolaşa Petersburg'a Vasilyevski Adası'nın 3. katına gelirdi. Başka bir zaman olsa Arkady Ivanovich bunları büyük bir saygıyla dinlerdi ama bu kez nedense fazlaca sabırsızdı. Geldiğinde nişanlısının uyumakta olduğunu söylemelerine rağmen onu görmekte direndi. Tabii nişanlısı geldi. Arkady Ivanovich'le lafı gevelemeden nişanlısına çok önemli bir durum dolayısıyla bir süre için Petersburg'dan ayrılmak zorunda olduğunu, bu nedenle de düğünden önce ona armağan etmeyi zaten tasarladığı 15 bin gümüş ruble tutarındaki şu tahvilleri kendisinin değersiz bir armağanı olarak kabul etmesini rica etti. Bu armağanla Petersburg'dan bu acil ayrılış arasında ne gibi bir ilişki bulunduğu, hele de gece yarısı ve yağmurda bu armağanları vermek için ta buralara kadar gelmeyi gerektiren ne gibi ertelenemez zorunluluklar bulunduğu bu açıklamayla hiç de aydınlanmış olmuyordu ama her şey son derece yolunda gitti. Hatta böylesi durumlarda kaçınılmaz olan bir takım ahlar, oflar, şaşırmalar, sorular, cevaplar olağanüstü bir ölçülülük ve olgunluk havası içinde geçiştirildi. Buna karşılık minnet duyguları en ateşli sözlerle dile getirildi. Hatta akıllı annenin gözyaşlarıyla da perçinlendi. Arkady Ivanovich kalktı, gülümsedi, nişanlısını öptü, yanaklarını okşayarak yakında döneceğini söyledi. Kızın gözlerinde çocukça bir merakın yanı sıra çok ciddi ve sessiz bir soru vardı. Arkady Ivanovich bunu fark edince biraz düşündü, kızı yeniden öptü. Bu arada da verdiği armağanın korunmak üzere hemen akıllı annenin çekmecesine kilitleneceğini düşünerek bayağı da canı sıkıldı. Sonunda ev halkını büyük bir heyecan içinde bırakarak çekip gitti. O çıkar çıkmaz yufka yürekli anne fısıltıyla ve çabuk çabuk konuşarak kuşkulu görünen bazı önemli noktaları açıklamaya koyuldu. Arkady Ivanovich büyük bir adamdı. Önemli işleri ve ilişkileri vardı. Zengindi. Kafasında ne olduğunu Allah bilirdi. Gideceği tutmuş gitmişti. Nişanlısına para vereceği tutmuş vermişti. Demek ki bunlarda şaşılacak bir şey yoktu. Tabii böyle iliklerine kadar ıslanmış olması biraz tuhaftı ama mesela İngilizler daha da tuhaf insanlardı. Hem zaten bu yüksek sosyal insanları kendileri için neler söylendiğini aldırış etmezler. Resmiyetten hoşlanmazlardı. Belki de hiç kimseye takmadığını göstermek için özellikle böyle dolaşıyordu. En önemlisi de bundan hiç kimseye söz etmemeliydiler. Çünkü bu işin altından ne çıkacağını Allah bilirdi. Paralara gelince hemen bir yere kilitlenmeliydiler. Bütün bu süre içinde Fedosya'nın mutfakta bulunması da çok ama çok iyi olmuştu. En önemlisi de ne şu risk işlenen sahtekar kadına ne de başka birine kimseye hiç ama hiç kimseye hiçbir şey söylememeliydiler. Sabahın ikisine kadar böylece fısıldaştılar. Ama nişanlı kız biraz şaşkın, biraz üzgün, çok daha erken gidip yattı. Burada Svidrigoylov tam gece yarısı köprüyü geçmiş, Petersburg yakasına doğru gidiyordu. Yağmur dinmişti ama rüzgar uğuldamaya devam ediyordu, titremeye başladı. Bir dakika kadar özel bir ilgi, hatta kafasında bir soruyla küçük Neva'nın karanlık sularına baktı ama böyle durup suya bakınca üşüdüğünü duydu, dönerek caddeye doğru yürümeye başladı. Bitmez tükenmez cadde boyunca uzun süre neredeyse yarım saat kadar yürüdü. Tahta kaldırımlarda pek çok kez tökezlemesine rağmen caddenin sağ yanında bulunması gereken bir yeri büyük bir ilgi ve dikkatle aramaya devam ediyordu. Birkaç gün önce buradan geçerken caddenin sonlarına doğru bir yerde tahtadan ama büyükçe bir otel bulunduğunu fark etmiş. Otelin adı da Adrenopol gibi bir şey olacaktı. Evet, yanılmıyordu. Otel bu ıssız yerde öylesine göze çarpacak bir noktada bulunuyordu ki karanlıkta bile bulunmaması imkansızdı. Bu dış yüzü kararmış uzun tahta bir yapıydı. Saat gece yarısını geçmiş olmasına rağmen lambaları yanıyor, içeride bir canlılık seziliyordu. İçeri girip koridorda rastladığı partal kılıklı bir adamdan oda istedi. Adam onu şöyle bir süzdükten sonra canlandı. Koridorun sonunda merdiven altına gelen yerde daracık havasız bir oda gösterdi. Bundan başka boş odada yoktu. Ötekilerin hepsi doluydu. Partal kılıklı adam soran gözlerle bakıyordu. Çay var mı diye sordu Svidrigoylov. Kolay, yaparız. Başka ne var? Dana eti, vodka, meze. Dana etiyle çay getir. Adam bu işe pek akıl ermemiş gibi, başka bir şey istemiyor musunuz diye sordu. Hayır, başka hiçbir şey istemez. Adam tam bir hayal kırıklığı içinde uzaklaştı. Güzel bir yer olmalı diye düşündü Svidrigaylov. Nasıl oldu da ben bunu bilemedim. Benim de geçmiş gibi bir görünüşüm var. Doğrusu çok ilginç. Bu otelde kimler kalıyor acaba? Mumu yaktı ve odayı gözden geçirmeye başladı. Burası onun gibi birinin güçlükle ayakta durabileceği küçücük kafes gibi bir odaydı. Bir penceresi çok pis bir yatak, basit boyalı bir masa ve bir sandalye bütün odayı kaplıyordu. Duvarlar uyduruk birkaç tahtayla çarpıştırılıvermiş gibiydi ve çok eski bir duvar kağıdıyla kaplıydı. Duvar kağıdı öylesine kirli, öylesine delik deşikti ki rengi hala seçilebilmekle birlikte üzerindeki desenleri ayırt edebilmek ise imkansızdı. Duvarla tavanın bir bölümü tavan arası odalarında olduğu gibi eğilimliydi. Yalnız burada yukarıdan merdiven geçiyordu. Svidrigaylov mumu bırakıp yatağa oturdu ve düşünceye daldı. Ama bitişik odadan gelen ve arada bir bağırmaya dönüşen sürekli bir fısıltı sonunda dikkatini çekti. Odaya girdiğinden beri vardı bu fısıltı. Kulak kabarttı, biri sövüyor, ağlamaklı bir sesle birine serzenişte bulunuyordu ama yalnız bir ses duyuluyordu. Svidrigaylov yerinden kalkıp eliyle mumun ışığını kapattı. Duvarda hemen bir yarık aydınlandı. Gözünü dayayıp bakmaya başladı. Kendisinkinden biraz daha büyük bir odaydı burası ve içeride de iki kişi vardı. Bunlardan biri ceketsiz, son derece kıvırcık saçlı, kırmızı yüzlü bir adamdı. Yüzüne ateş basmış gibiydi. Söyle verir gibi ayakta duruyor. Dengesini yitirmemek için bacaklarını ayırmış. Göğsünü yumruklayarak karşısındakine heyecanlı heyecanlı bir söylev çekiyordu. O bir dilenciydi. Bir rütbesi bile yoktu. Onu içinde bulunduğu çamurdan kendisi çekip çıkartmıştı. Canı ne zaman isterse onu kovabilirdi ve bütün bunları bir tek Allah görüyordu. Kendisine serzenişte bulunan adamsa bir iskemle oturuyordu. Duruşunda hapşırmak isteyen ama bir türlü hapşıramayan bir insan hali vardı. Arada bir bulanık, koyunsu gözlerle söyle veren arkadaşına bir göz atıyordu ama onun neden söz ettiğini bile anlamadığı apaçıktı. Hatta onu duyup duymadığı bile kuşkuluydu. Masanın üzerinde bitmek üzere olan bir mum, hemen hemen boşalmış bir vodka sürahisi, kadehler, ekmek, bardaklar, hıyar turşusu ve bir çay takımı duruyordu. Çay çoktan içilmişti. Svidrigaylov bitişik odayı bir süre dikkatle izledikten sonra duvardan ilgisizce uzaklaştı ve yeniden yatağın üzerine oturdu. Bu sırada dana eti ve çayla gelen hantal kılıklı adam bir kez daha başka bir şey isteyip istemediğini sordu. Yine olumsuz cevap alınca büsbütün çekilip gitti. Svidrigaylov ısınmak için hemen çaya sarıldı. Doldurup bir bardak içti. Hiç daha olmadığı halde yemeğe el bile sürmedi. Görünüşe bakılırsa bir nöbet başlıyordu onda. Paltosunu ceketini çıkardı. Yatağa yatıp yorgana sarındı. Canı sıkılmıştı. Şu anda sağlıklı olman başka her zamankinden çok daha iyi olurdu diye düşündü ve gülümsedi. Odanın boğucu bir havası vardı. Mum donuk bir ışık veriyor. Dışarıda rüzgar uğulduyor. Köşede bir fare bir şeyler kemiriyordu. Zaten bütün odada fare ve deri kokusuna benzer bir koku vardı. Yatıyor ve kafasında birbirini kovalayan düşünceler hayal kuruyordu. Bu düşüncelerden yalnız birine saplanıp kalmayı istiyordu. Pencerenin altında bir bahçe olmalı diye düşündü. Ağaçlar uğulduyor fırtınada, hele de geceleri karanlıkta ağaç uğultusunu hiç sevmem. Çok kötü bir duygudur bu. Demin Petrovski Parkı'nın oradan geçerken içinde nasıl tiksintiye benzer bir şeyler duyduğunu hatırladı. Derken köprüyü, oradan küçük Neva'ya bakışını hatırladı. Köprüden suya bakarken duyduğu soğuk ürpertiyi yeniden duyar gibi oldu. Bu suyu hiç sevmemişimdir, manzara resimlerinde bile diye düşündü ve birden aklına gelen tuhaf bir düşünceye gülümsedi. Oysa şu anda konfor, estetik gibi şeyler benim için önemli olmamalı. Böylesi durumlarda ne yapıp edip kendine bir yer seçen vahşi bir hayvan gibi daha güç beğenir, daha titiz olmakta nereden çıktı şimdi? Şu anda özellikle Petrovski'de bulunmalıydım ama anlaşılan orayı karanlık ve soğuk bulmuş olacağım. İnsan iyi durumlar istiyor nedense. Şu mumu ne diye söndürmüyorum sanki? Komşularım yatmışlar, duvardaki yarıkta ışık görünmüyordu. Ah be Marfa Petrovna, işte şimdi gelmeliydiniz. Ortalık karanlık, yer uygun, yaşanılan an çok orijinal. Ama asıl şimdi gelmezsiniz. Birden Duneçka için tasarladıklarını uygulamaya geçmeden bir saat önce Raskolnikov'a kız kardeşini Razumihin'e emanet etmesini öğütleyişini hatırladı. Aslında ben bunu galiba kendimi kışkırtmak için söyledim. Raskolnikov da çok iyi anladı bunu. Asergele değil şu Raskolnikov, iyi uğraştı doğrusu. Ama insan ancak zamanla büyük hergele olabilir. Hiçbir şeyi iplemeyerek. Oysa o nasıl da yaşamak istiyor. Bu noktada insanlar doğrusu çok alçak oluyorlar. Neyse bana ne, hepsinin Allah belasını versin. Bir türlü gözüne uyku tutmuyordu. Gözünde deminki haliyle Duneçka canlanmaya başladı ve birden bütün vücudu bir titremeyle sarsıldı. Kendine gelerek hayır diye düşündü. Bu hayali bir yana bırakmalı, başka şeyler düşünmeliyim. Hem tuhaf hem de gülünç. Ben hiç kimseden öylesine nefret etmedim. Başka hiç kimseden öç almak için yanıp tutuşmadım. Bu kötü bir belirti. Tartışmaya kızıp köpürmeyi de sevmezdim. Bu da kötü bir belirti. Vay anasını. Demin amma sözler söyledim. Ama kim bilir? Bir başka şekil verebilirdi belki bana. Dişlerini sıktı. Yeniden Duneçka'nın hayali belirdi gözlerinin önünde. İlk kez ateş ettikten sonraki o büyük korkusuyla tabancayı indirmiş, yüzü ölü gibi sarı ona bakıyordu. Svidrigaylov isteseydi o sırada onu iki kez yakalayabilir ve eğer kendisi hatırlatmasaydı kız korumak için elini bile kaldıramazdı. O anda dünyaya nasıl acıdığını, yüreğine nasıl sıkışır gibi olduğunu hatırladı. Allah kahretsin, yine aynı düşünceler. Kurtulmalıyım bunlardan, kurtulmalıyım. Artık uykuya dalmak üzereydi. Nöbet titremeleri yavaş yavaş diniyordu. Birden yorganın altında kollarının bacaklarının üzerinde bir şeyin dolaştığını duyar gibi oldu. Titredi. Fare olacak ha diye düşündü. Dana etini masanın üzerinde bırakmıştım. Yataktan kalkmaya, sıcacık sarındığı yorgandan çıkıp üşümeye canı istemiyordu. Ama birden bacağında ürkütücü bir sürtünme duydu. Yorganı üzerinden attı, mumu yaktı. Sıtma titremeleri içinde eğilip yatağa bakmaya başladı. Hiçbir şey yoktu. Yorganı silkeledi, birden çarşafın üzerine bir fare düştü. Hemen yakalamak için üzerine atıldı ama fare şimşek hızıyla zikzaklar çizerek parmaklar arasından kayıyor, elinden kaçıp kurtuluyordu. Yine de yataktan kaçmamıştı. Sonunda yastığın altına gizlendi. Svidrigaylov yastığı kaldırıp attı ama birden koynuna bir şeyin sıçradığını, gömleğinin altında, sırtında, bütün vücudunda gezindiğini duydu. Sinirden titreyerek uyandı. Oda karanlıktı. Yatakta deminki gibi yorganına sıkıca sarılmış olarak yatıyordu. Pencerenin altında rüzgar uğuldamaya devam ediyordu. Can sıkıntısı içinde kötü diye düşündü. Kalktı, arkası pencereye dönük olarak yatağın kenarına oturdu. En iyisi hiç uyumamak diye geçirdi içinden. Ama pencereden ıslak bir soğuk geliyordu. Yerinden kalkmadan yorganına uzandı, üzerine çekip iyice sarındı, mumu yakmadı. Hiçbir şey düşünmüyor, düşünmek de istemiyordu. Ama kafasının içinde bir takım hayaller, başsız ve sonsuz bir takım düşünce kırıntıları parlayıp sönüyordu. Sanki yarı uykuda gibiydi. Soğuk, karanlık ve ıslaklıktan mı, yoksa pencerenin altında ağaçları sallayan rüzgardan mı, nedense fantastik bir takım istekler duyuyordu içinde. Ama en çok çiçekler geliyordu gözlerinin önüne. Göz kamaştırıcı bir manzara vardı karşısında. Aydınlık, pırıl pırıl bir gün, ılık, hatta sıcak denebilecek bir paskalya günü. Dört bir yanı çiçek tarlalarıyla çevrili İngiliz üslubunda güzel, gösterişli bir villa. Merdivenlerine sarmaşık gülleri sarılmış. Üzerinde göz alıcı bir halı serili bulunan aydınlık, seri merdivenlerin iki yanına içlerinden nadir çiçeklerle çin saksıları sıralanmış. Pencere kenarlarındaki içleri su dolu saksılarla çevreyi nefis kokulara boğan uzun saplı beyaz nazinin nergisler özellikle dikkatini çekiyor. Canı bunlardan hiç ayrılmak istemiyor ama yine de merdivenlerden çıkarak yüksek tavanlı geniş bir salona giriyor. Burada da pencerelerde terasa açılan kapının yanında, terasta her yerde, her köşede çiçekler var. Yere yeni biçilmiş taze kokulu çimler serpilmiş, pencereler açık. Tatlı serin bir rüzgar esiyor. Pencerelerin altında kuş cıvıltıları duyuluyor. Salonun ortasında beyaz atlasla örtülü bir masanın üzerinde bir tabut var. Tabut kenarlarına beyaz ve çok sık saçaklar dikilmiş Napoli ipeklisiyle kaplı. Her yana çiçekler serpilmiş. Tabutun içinde çiçekler arasında beyaz tüller giymiş bir kız çocuğu var. Mermerden yapılmışa benzeyen kollarını göğsünde kavuşturmuş, açık sarı dağınık saçları ıslak, başını güllerden örülmüş bir taç süslüyor. Adeta sertleşmiş, ciddi yüzü de mermerden yontulmuş gibi. Ama solgun dudaklarında hiç de çocuksu olmayan ve sınırsız bir acıyı, sonsuz bir yakınmayı dile getiren bir gülümseme var. Svidrigaylov bu çocuğu tanıyor. Tabutun çevresinde ne kutsal tasvirler ne de yanan mumlar var. Doğada duyulmuyor. Kendini suya atarak intihar etmiş bir kız bu. 14 yaşında daha. Meleklerinki kadar temiz ruhunda layık olmadığı bir utancı duymuş, çocuk bilincini dehşete boğan bir aşağılanmayı yaşamış, yüreği parça parça olmuş ve ondan yükselen son umutsuz çığlığı kimseler duymamış. Rüzgarlı, karanlık, soğuk, ıslak bir gecede kendini sulara bırakıvermiş. Svidrigaylov kendine geldi, yataktan kalkıp pencereye gitti. El yordamıyla bulduğu sürgüyü çekip pencereyi açtı. Rüzgar bir anda küçücük odasını doldurdu. Buzdan inecikler halinde yüzüne bir tek gömlekle örtülü göğsüne saldırdı. Pencerenin altında gerçekten de bahçeye hem de eğlence bahçesine benzer bir yer vardı. Gündüzleri bir takım şarkıcılar şarkı söylüyor, küçük masalarda çay içiliyor olsa gerekti. Şimdi ise ağaçlardan ve çalılardan pencereye su damlacıkları uçuşuyordu. Her yere öylesine karanlıktı ki eşyalar bile ancak belli belirsiz lekeler halinde seçilebiliyordu. Svidrigaylov dirsekleri pervaza dayalı hafif eğilmiş, 5 dakikadan beri dışarısını seyrediyor, kendini bu koyu karanlıktan koparamıyordu. Birden gecenin içinden bir top sesi gürledi, bunu bir ikincisi izledi. İşaret veriyor, sular yükseliyor anlaşılan diye düşündü. Sabah alçak semtleri, yolları, mahzenleri, bodrumları sular basacak, bodrum fareleri kaçışacak, bir takım insanlar sulardan sırılsıklam yağmur ve rüzgar altında sövese eşyalarını üst katlara taşıyacaklar. Saat kaç oldu acaba? Tam saatin kaç olduğunu düşündüğü sırada, yakında bir yerden bir duvar saati sanki çok acelesi varmış gibi telaş telaşa, olanca gücüyle 3'ü vurdu. Demek 3, bir saat sonra hava aydınlanacak. Ne diye bekliyorum ki? Hemen şimdi çıkıp doğruca Petrovski'ye gideyim, yağmurlu yüklü koca bir çalı bulayım orada. Öyle bir çalı ki omzumla şöyle hafifçe dokunuverince başıma milyonlarca su damlacığı dökülsün. Pencereyi kapadı, mumu yaktı, yeleğini paltosunu giydi, şapkasını alıp elinde mumla koridora çıktı. Odalardan birinde bir sürü döküntünün ve mum artıklarının arasında uyumakta olan partal kılıklı adamı bulup odanın parasını vererek otelden ayrılmak istiyordu. En uygun zaman, bundan daha iyisi olamaz. Uzun ve dar koridor boyunca epeyce bir süre dolaşmasına rağmen hiç kimseye rastlamadı. Tam bağırarak adamı çağırmaya niyetlenmişti ki birden eski bir dolapla kapının arasında kalan karanlık bir köşede tuhaf bir şey gördü. Bir canlıya benziyordu bu. Mumu yaklaştırarak baktı. Sırılsıklam olmuş entaresi içinde titreyerek ağlamakta olan 5 yaşında bir kız çocuğu gördü. Kız Svidrigaylov'dan korkmamış gibiydi ama iri kara gözlerinde şaşkınlık vardı. Uzun süre ağlamış ama artık susmuş, hatta yatışmaya başlamış ama yine de hemen ağlamaya hazır çocuklar gibi arada bir kesik kesik kıçkırıyordu. Sapsarı ve bitkin bir yüzü vardı, soğuktan donmuştu. İyi ama nasıl gelmiş buraya? Anlaşılan gelip gizlenmiş ve bütün gece de uyuyamamış. Soru sorunca kız canlandı, çocuk dilinde cevaplar vermeye başladı. Anne onu dövecekti çünkü bir fincan kırmıştı. Durmamacasını anlatıyordu. Söylediklerinden anlaşıldığına göre evde sevilmiyordu. Annesi durmadan kafayı çeken ve herhalde bu otelde aşçılık eden bir kadındı. Onu dövüyor ve korkutuyordu. Kızcağız annesinin fincanı kırdığı için o kadar korkmuştu ki akşam evden kaçmış, dışarıda yağmur altında kalmış, en sonra da bir yolunu bularak buraya girmiş ve karanlıktan, üşümekten ve yiyeceğe dayan korkusundan ağlayarak bütün geceyi bu dolabın arkasında geçirmişti. Svidrigaylov kızı kollarına alarak odasına götürdü, yatağın üzerine oturttu ve soymaya başladı. Çıplak ayaklarındaki delik pabuçlar bütün gece suyun içinde kalmışçasına ıslanmıştı. Svidrigaylov kızı soyduktan sonra yatağını yatırdı, yorganla sımsıkı sardı, yavrucak hemen uyudu. Svidrigaylov da yüzü bir karış, yeniden düşünceye daldım. Gene başıma iş aldım diye düşündü öfkeyle. Ne saçma bir durum. Partal kılıklı adamı ne olursa olsun bulup otelden çıkmak için yeniden mumu aldı, tam kapıyı açıp çıkacağı sırada bir küpürç savurup "Eh be kızcağız" diye düşündü. Uyuyup uyumadığını anlamak için geri döndü. Yorganı dikkatle kaldırıp baktı, kızcağız derin rahat bir uykudaydı. Yorgan onu ısıtmış, solgun yanaklarını bir kızıllık kaplamıştı. Ama tuhaf şey, çocuk yanaklarında genel olarak görülene pek benzemeyen, daha parlak, daha güçlü bir kızıllıktı bu. Nöbet kızıllığı diye düşündü Svidrigaylov. Şarap kızıllığı gibi bir şeydi bu. Sanki koca bir bardak şarap içilmişlerdi ona. Kıpkırmızı dudakları sanki alev alev yanıyordu. Ama bu da nesi? Birden kızın uzun kara kirpiklerinin kımıldar gibi olduğunu, göz kapaklarının hafifçe kalkarak kurnaz, çapkın ve hiç de çocuksu olmayan bir çift gözün kırpılır gibi olduğunu fark etti. Kız uyumuyor da uyur gibi yapıyordu sanki. Gerçekten de böyleydi bu. Dudaklarına bir gülümseme yayılıyor. Gülmemek için kendini tutuyormuşçasına dudak uçları titriyordu. Ama işte kendini tutmayı falan bıraktı. Açıkça gülüyordu artık. Çocuklukla hiç ilgisi olmayan bu yüzde kışkırtıcı, küstah bir ışık tutuşuyordu. Bu bir fahişe yüzüydü. Fransız fahişe kamelyanın küstah yüzü. İşte gizlenmeye iyice boş verdi ve iki gözünü birden açtı. Yakıcı, utanmaz bakışları onu kendine çağırıyor, gülüyordu. Bu gülüşte, bu gözlerde, çocuğun yüzündeki bütün bu iğrençliklerde sınırsız bir çirkinlik vardı. Svidrigaylov gerçek bir dehşet duygusuyla bu... Ama bu nasıl olur diye mırıldandı. Daha 5 yaşında bu çocuk. Bu arada kız alev alev yanan yüzünü ona çevirmiş, kollarını açmıştı. Svidrigaylov dehşet içinde seni lanet diye bağırarak elini kıza doğru kaldırmıştı ki... Uyandı. Yatağında yorganla sımsıkı sarılmış yatıyordu. Mum yanmıyordu ama pencereler artık güneşeyle aydınlıktı. Gece değil bir karabasandı diye düşündü. Bütün vücudu kırılmış gibiydi. Öfkeyle yatağından doğruldu, kemikleri sızlıyordu. Dışarıda yoğun bir sis vardı, hiçbir şey seçilmiyordu. 5'e gelmek üzereydi saat, uyuyakalmıştı. Kalkıp hala ıslak yeleğini, paltosunu giydi. Cebindeki tabancayı yokladı, çıkarıp kapsülünü düzeltti. Sonra oturdu, not defterini çıkartıp ilk sayfasına koca koca harflerle bir şeyler karaladı. Yazdıklarını okuduktan sonra dirseğini masaya dayayarak düşünceye daldı. Tabanca ve not defteri masanın üzerinde, dirseğinin dibinde duruyordu. Uyanan sinekler masada el sürülmeden duran dana etine konmaya başlamışlardı bile. Uzun uzun baktı sineklere, sonra serbest olan sağ eliyle sinek avlamaya başladı. Epeyce uğraşmasına rağmen bir tane bile sinek yakalayamadı. Sonunda nasıl bir işle uğraştığını fark ederek kendine geldi, titredi, yerinden kalkarak kararlı adımlarla odasından çıktı. Bir dakika sonra ise sokaktaydı. Kentin üzerine yoğun süt gibi beyaz bir sis çökmüştü. Svidrigaylov çamurlu kaygan tahta kaldırımlar üzerinden Küçük Neva'ya doğru yürüdü. Bir an Küçük Neva'nın gece yükselen suları, Petrovski Adası, ıslak yollar, ıslak ağaçlar ve çalılar, son olarak da o çalı canlandı gözünün önünde. Başka bir şeyler düşünebilmek için can sıkıntısıyla evlere bakmaya başladı. Ne gelip geçen birisi, ne bir arabacı, kimseler yok diyorlardı. Pancurları kapalı, açık sarı ahşap evlerin kirli ve sıkıntılı bir görünüşü vardı. Soğuk ve rutubetten titremeye başlamıştı. Arada bir rastladığı bakkal ve manav tabelalarını büyük bir dikkatle okuyordu. İşte tahta kaldırımı yolda bitmişti. Kocaman taş bir yapının önündeydi. Soğuktan tir tir titreyen pis bir köpek kuyruğunu bacaklar arasına sıkıştırmış koşarak yanından geçti. Leş gibi sarhoş bir adam kaputuna sarılmış, yüzü koyun kaldırımın üzerinde yatıyordu. Svidrigaylov ona şöylece bir bakıp yoluna devam etti. Birden solunda yangın kulesini gördü. İşte burası çok iyi diye düşündü. Ne diye Petrovski'ye gideceğim ki? Hiç değilse resmi bir tanık önünde olur. Nerede? Ise gülecekti bu düşüncesine. Caddeye saptı, yangın kulesi de buradaydı. İtfaiye binasının kocaman binası önünde, üzerinde gri bir asker kaputu, başında aşil esmi iferi, sırtını kapıya dayamış ufak tefek bir adam duruyordu. Uykulu gözlerle yan yan kendine doğru gelen Svidrigaylov'a baktı. Yüzünde bütün Yahudi ırkında buruk bir iz bırakan yüzyıllık hınç hınç bir kader vardı. Svidrigaylov ve Aşiles konuşmadan bir süre birbirlerini süzdüler. Sarhoş da olmadığı halde bir adamın kendinden 3 adım ötede durup hiç konuşmadan yüzüne bakıp durması sonunda Aşiles'e aykırı geldi. Yerinden kıpırdamadan "Hey siz!" diye seslendi. Ne arıyorsunuz burada? Bir şey aramıyorum kardeş, merhaba. Burada olmaz. Ben kardeş yabancı bir diyara gidiyorum. Yabancı diyar? Yabancı diyar ya Amerika, Amerika. Svidrigaylov cebinden revolveri çıkardı, horozunu kaldırdı. Aşiles kaşlarını kaldırdı. Ama bu saka burada olmaz. Neden olmaz? Olmaz da ondan. Hiç fark etmez be kardeş, iyi bir yer burası. Sorarlarsa Amerika'ya gitti dersin. Namluyu sağ şakağına dayadı. Göz bebekleri gitgide büyüyen Aşiles yerinden kımıldadı. Burada olmaz, burada olmaz. Svidrigaylov tetiği çekti. Aynı gün akşam saat 7'ye doğru Raskolnikov annesiyle kız kardeşinin oturduğu Bakaliyev apartmana doğru yürüyordu. Razumihin yerleştirmişti onları buraya. Oturdukları dairenin merdivenleri sokağa açılıyordu. Raskolnikov eve yaklaştıkça girip girmemekte kararsızlık geçiriyormuşçasına adımlarını yavaşlatıyordu. Ama artık dönemezdi, kararını vermişti. Ne fark eder ki diye düşündü. Onların hem hiçbir şeyden haberleri yok, hem de benim tuhaf davranışlarıma da alıştılar. Elbiseleri berbat durumdaydı. Bütün geceyi yağmur altında geçirdiği için üzerindekiler çamurlanmış, buruş buruş olmuştu. 24 saattir kendi kendine verdiği savaştan, fiziki yorgunluktan, kötü havadan yüzü tanınmayacak hale gelmişti. Geceyi Tanrı bilir nerelerde geçirmişti ama işte hiç olmazsa bir karara varmıştı. Kapıyı çaldı, annesi açtı, Dunaçka evde değildi. Hizmetçi de bulunmuyordu bu saatte evde. Pulheri Aleksandrovna sevinç şaşkınlığından önce hiçbir şey söyleyemedi, sonra onun koluna girip içeri götürdü. Geldin ha diye başladı, sevinçten kekeliyordu. Seni böyle aptal gibi gözyaşlarıyla karşıladığım için kızma bana Rodya. Aslında gülüyorum ben, ağlamıyorum. Yoksa sen ağladığımı mı sanmıştın? Hayır canım, sevinç içindeyim, yoksa kötü bir alışkanlık bu bende. Nedense hep gözlerim sulanır. Babanın ölümünden üzeri hep bu böyle. Otur canım, yorgunsundur. Ah nasıl da çamur içinde üstün başın. Raskolnikov, dün yağmurda biraz ıslandım anneciğim diyecek oldu. Pulheri Aleksandrovna hemen onun sözünü kesti. Hayır, hayır. Eski alışkanlığına, şu kadınca alışkanlığına seni sorguya çekeceğimi sandın galiba. Telaşlanma. Ben artık anlıyorum. Her şeyi anlıyorum. Buranın göreneklerini de öğrendim. Doğrusu daha akıllı buralar. Düşünüp taşındım ve anladım ki ben senin ne düşüncelerini anlayabilirim ne de sana hesap sormaya hakkım var. Kafanda kim bilir ne gibi düşüncelerin, tasarıların var ve kim bilir neler neler düşünüyorsun. Oysa ben seni dürtüyor ve söyle bakalım diyorum. Ne düşünüyorsun? Ben işte... Ah tanrım. Ne diye böyle ipasapa gelmez şeyler düşünüyorum ki sanki? İşte Rodyacığım, Dimitri Profokovich getirdiği şu dergideki yazını üçüncü kezdir okuyorum. Görür görmez bir ah çektim. Behe aptal kadın dedim içimden. Gördün mü nelerle uğraşıyormuş oğlum? İşte bütün bilmecenin çözümü. Onun kafasında yeni bir takım düşünceler var. Onlar üzerinde düşünüyor, sen sonra rahatsız ediyor, canını sıkıyorsun. Yazını okuyorum canım. Kuşkusuz pek çok yerini anlamıyorum. Böyle de olması gerek zaten. Ben de nerede bunları anlayacak kafa? Gösterir misiniz bana o dergiyi anneciğim? Raskolnikov dergiyi aldı, makalesine şöyle bir göz attı. Şu andaki durumuyla ne kadar çelişirse çelişsin, bir yazısını ilk kez basılmış gören her yazarın duyduğu o tuhaf, buruk tatlılığı duydu içinde. Kuşkusuz 23 yaşın etkisi de vardı bunda. Ama bu bir an sürdü, birkaç satır okuduktan sonra kaşlara çatıldı, yüreğinde dayanılmaz bir keder duyuyordu. Birden şu son birkaç aydır kendi kendine karşı verdiği savaşı hatırladı. Can sıkıntısı ve tiksintiyle fırlattı dergiyi masanın üzerine. Yalnız Rodyacığım, ne kadar aptal olursam olayım, yine de senin çok yakında bilim dünyamızın en önde geleni değilse bile önde gelenlerinden biri olacağını anlayabiliyorum. Tutup senin gibi birinin deli olabileceğini düşünmek cesaretini gösterdiler. Sen bilmiyorsun, bunu gerçekten düşündüler. Şu işe bak, az kalsın dünya bile inanacaktı. Rahmetli baban da iki kez dergilere yazı göndermişti. İlkinde şiirlerini, daha sonra da koca bir öyküsünü basılmaları için ikimiz de nasıl dua etmiştik. Ama basmamışlardı. 6-7 gün önce Rodyacığım, senin giydiklerini, yiyip içtiklerini, yaşayışını görünce dehşet içinde kalmıştım. Şimdi ise yine bir aptal olduğumu anlıyorum. Çünkü eğer istersen aklın ve yeteneğinle bunların hepsine bir anda sahip olabilirsin sen. Demek ki şimdilik böyle şeyler istemiyorsun. Çok daha önemli işlerin var. Dünya evde değil mi anneciğim? Hayır Rodya. Onu pek evde gördüğüm yok. Beni sık sık yalnız bırakıyor. Sağ olsun Dimitri Prokofiç sık sık ziyaretime geliyor. Bana senden söz ediyor. Canım benim, seni öyle seviyor sayıyor ki. Beni yalnız bırakmakla kız kardeşinin bana karşı saygısız olduğunu söylemek istemiyorum. Yakındığımı sanmamalısın. Onun huyu kendine göre, benimki kendime göre. Benden gizlediği bir şeyler var. Benimse sizden gizli saklı hiçbir şeyim yok. Dünyanın çok akıllı bir kız olduğuna ve hem seni hem beni sevdiğine inancım tam. Ama yine de bütün bunların sonu nereye varacak bilmiyorum. İşte ziyaretime geldin ve beni mutlu ettin. Rodya, kız kardeşin ise dışarıda. Gelince kendisine sen yokken abin geldi. Nerelerde dolaşıyordun bakalım diyeceğim. Sen de Rodyacığım, beni fazla şımartma. Uğrayabilecek gibi olduğum muydu, gel uğrayamazsan ne yapalım, beklerim. Ben nasılsa senin beni sevdiğini bileceğim. Bu da bana yeter. Senin eserlerini okuyacağım. Herkesin senden övgüyle söz ettiğini duyacağım. Arada bir de sen beni görmeye geleceksin. Daha ne isterim? İşte şimdi de geldin. Anneciğini avutmak istiyorsun, görüyorum. Pulyeri Aleksandrovna birden ağlamaya başladı. Yine ağlıyorum. Sen budala anneni aldırma yavrucuğum. Birden yerinden sıçrayarak bağırdı. Ah tanrım, durmuş oturuyorum böyle. Oysa evde kahve var. Dur sana bir kahve yapayım. Gördün mü yaşlılık bencilliği neymiş? Şimdi yaparım. Bırakın anneciğim, gidiyorum ben. Kahve içmeye gelmedim buraya. Lütfen söyleyeceklerimi dinleyin. Pulyeri Aleksandrovna ürkerek yaklaştı. Anneciğim, ne olursa olsun hakkımda ne duyarsanız duyun. Benim için ne söylerlerse söylesinler, beni şimdiki gibi sevmeye devam edecek misiniz? Raskolnikov hiç düşünmeden, sözlerini tartmadan, yüreğinden taşan bir coşkuyla sormuştu bunu. Rodya, Rodyacığım, neyin var? Nasıl böyle bir şey sorabilirsin bana? Bana kimsenin hakkında kötü bir şeyler söyleyebilirmiş. Kimseye inanmam ben. Kim gelirse kovarım. Raskolnikov, sizi her zaman sevdiğimi söylemeye geldim dedi. Aynı coşkunluk içindeydi. Ve şu anda yalnız olmamızdan, hatta Dunyacığımın bile evde bulunmayışından çok sevinçliyim. Mutsuz bile olsanız bilin ki oğlunuz sizi kendinden çok seviyor. Ve yine bilin ki hakkında düşündükleriniz benim katı, acımasız bir insan olduğum, sizi sevmediğim bütün bunlar doğru değil. Sizi hep seveceğim. Bunları söylemek için geldim size. Evet yeter artık. Böyle yapmak, böyle başlamak gerektiğini sanıyorum. Pulyeri Aleksandrovna hiçbir şey söylemeden onu kucakladı, bağrına bastı, sessiz sessiz ağlamaya başladı. Sonunda sana ne olur o diye bilmiyorum dedi. Bütün bu süre içinde hep seni bıktırdığımızı sanıyordum. Şimdi ise olup bitenleri düşününce seni büyük bir acının beklediğini, buca üzülmenin sebebinin de bu olduğunu anlıyorum. Bunu ta ne zamandır biliyorum ben Rodya. Bu konuyu açtığım için bağışla beni. Gece gündüz bunları düşünüyorum. Gözüme uyku girmiyor. Dün gece de kardeşin hep seninle ilgili bir şeyler sayıkladı durdu. Duyduğum bazı şeyler oldu ama hiçbir şey anlamadım. Bu sabah tam bir idam mahkumu gibiydim. Hep bir şeyler olacak diye bekliyordum. Hissediyorum ve işte olanlar oldu. Rodya, Rodyacığım, nereye gidiyorsun? Gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Biliyordum. Bana gerek duyarsan eğer ben de gelebilirim seninle. Dunya da gelebilir. Seni sever Dunya, çok sever. Hatta eğer istersen Sonya Semyonovna da bizimle gelebilir. Görüyor musun? Onu kızım gibi bağrıma basmaya hazırım. Toparlanmamıza Dimitri Prokofiç yardım eder. Ama sen nereye gidiyorsun? Elveda anneciğim. Ne? Hemen bugün mü diye bağırdı Pulyeri Aleksandrovna. Sanki sonsuzcasına kaybediyordu onu. Duramam artık, gitme zamanı geldi, gitmem gerek. Ben de seninle gelemez miyim? Hayır, siz diz çöküp benim için dua edin. Belki sizin dualarınız Tanrı'ya ulaşır. Gel, haç çıkarıp seni kutsayayım. İşte böyle, işte böyle. Ah Tanrım, ne yapıyoruz biz böyle? Raskolnikov evde kimsenin bulunmayışından ve annesiyle yalnız görüşebilmiş olmasından sevinçliydi. Bütün şu dehşet verici dakikalar içinde yüreği sanki yumuşayıvermişti. Annesinin önünde yere kapandı, ayaklarını öptü, ana oğul kucaklaştılar, ağlaştılar. Pulyeri Aleksandrovna bu kez ne şaşırmış ne de bir şey sormuştu. Ne zamandır oğlunun bir felaketle karşı karşıya olduğunu anlıyordu. Şimdi o korkunç an gelip çatmıştı. etmiş geçti. Rodya, canım benim dedi hıçkırarak. Sen benim ilk göz ağrımsın. Şu anda da tıpkı küçüklüğünde olduğun gibisin. O zamanlarda bana böyle sokulur, kucaklar öperdin. Babanın sağlığında yoksulluk çektiğimiz günlerde senin bir tek varlığın bile bizim için avuntu olurdu. Babanı toprağa verdiğimiz günde onun mezarı başında tıpkı böyle kaç kez kucaklaşıp ağlaşmıştık. Benim ne zamandır ağlayıp durmama gelince bunun nedeni ana yüreğimin felaketi önceden sezmiş olmasıdır. Daha buraya geldiğimiz ilk günden, hani akşama doğruydu, seni görür görmez bakışlarından bir şey anlamıştım. Yüreğim parçalanır gibi olmuştu.